Arkası Yarın. Sufi, bir aşk yolcusu. Eser İbrahim Baz. Seslendiren Selahattin Koca Aslan.
Gelen giden otobüs ve yolcuları, İstanbul'a gittiğim ilk gece Arif dayının Şakir'e söylediği, "Hak bile kendisini bilelim diye bu ayrılık dünyasına göndermedi mi bizi?" sözünü hatırlattı. Benim de benim zannettiğim ailemden ve belki de rutinleşen hayatımdan bir haftalık ayrılışım, kendimle baş başa kalmama, yani kendimle yüzleşmeme vesile olmuş. Bu da bana önce kendimi ne kadar az tanıdığımı ve bilmem gerekenlerin ne kadar çok olduğunu öğretmişti. Üstelik kitaplardan öğrendiğimin çokluğuna rağmen, kitaplarla öğrenilemeyeceklerin ne kadar çok ve önemli, bakış açımın nedenli dar ve amacının nedenli eğri olduğunu öğrenmeye başlamıştım. Kimi görmüş, kimi dinlemişsem, karşımda bir ayna gibi durup, dağınık yanlarımı ve noksanlarımı göstermişlerdi bana. Her biri ilahi bir ismin insan şekline bürünmüş, kusursuz tecellileri gibi görünüyordu gözüme. Tek bir özün farklı yansımaları gibiydiler. Aynı toprakta yetişen farklı güller gibi. Herkesin fıtratına göre ruhunu okşayacak renk, ahenk ve koku saçan güller gibi. Hepsinde çok derin bir bakış vardı. Onlara baktıkça ve yaklaştıkça saflıklarını ve berraklıklarını görüyordum. Hayran olup hayrete düşüyordum. Bir bebeğin kendini aynada ilk görüşündeki hayretini yaşıyordum. Bebeğe bedeninin bütünlüğünü gösteren ayna, bana göremediğim yönlerimi gösterip hayrete düşürüyordu beni. O cansız aynada canlı bedeni, bense canlı aynada cansız bıraktığım yanlarımı görüyordum. Ancak ikimiz de kendimizi ilk kez bir ve bütün halinde görüyor veya öyle sanıyorduk. Hikmet Bey ve Arif dayının maddi ve manevi doğumdan bahsedip maddi ve manevi yaşlarını konuştukları günü hatırladım. Bu canlı aynalara yaklaştıkça küçülüyor, uzaklaştıkça büyüyordum. Uzaklaştıkça okuduğum onca kitap ve sözüme kıymet veren onlarca insan geliyordu aklıma. Nefsim tatlı tatlı okşanıyordu. Halbuki benim bilmediğimi bilen bu insanlarda tarifsiz bir mahfiyet duygusu vardı. İşte bu durum beni onların yanlarında küçülttükçe küçültüyordu. Baktığım aynalardan utanıyordum. Saçımı başımı düzeltmelerinden, kıyafetimi kontrol etmelerinden sıkılıyordum. Hepsi yalan söylemişlerdi. Şimdi tarayacak saçım bile kalmamıştı. Beni bana göremediğim yanlarımla gösterecek aynalardan bir haber geçen yıllarıma ah ettim o anda. Beni bana göremediğim yanlarımla gösterecek aynalardan bir haber geçen yıllarıma ah ettim o anda. O aynalar ki, bir nazarla röntgen çekip en basit kelimelerle sonuçlarını söylüyorlardı. Bu kelimeler ağızdan çıkan kırıcı, kovucu, mahcup eden ve küçük düşüren kelimeler değil. Onların hallerinden yansıyan ve herkese kendi noksanını hatırlatan halin dili ve kelimeleriydi. Hakikatle en çıplak şekilde yüzleştiren bir ayna misali sessiz sözcüklerle konuşuyorlardı. İnsanı kendi iç dünyasına salan ve kendi hesabını kendine gördüren kelimelerle kuruyorlardı cümlelerini. Hakikatin hicabını kaldıran, perdeleri indiren kelimeler. Mahşerde gizli açık ne varsa hepsinin önündeki perdelerin kalkacağı güne varmadan kalbimizde ve gözümüzdeki perdeleri kaldıran kelimeler. Yolda yoldaş, halda haldaş, ancak bu aynalar olabilirdi. Zira dönülecek yolun menzili o denli çok ki, yorulup dağılmamak neredeyse imkansızdı. En basit makama bile aynaya bakılmadan çıkılmazken, ebedi makama varırken, belki aynalardan gözü, yani o makamın geçer akçesi olan kalbi ve kalbin gözünü hiç ayırmadan yol almak gerekir diye düşündüm. Bütün bunların neticesinde bir yandan içimden nokta kadar yer tutan ve ufka doğru uzadıkça sonsuz büyüklüğe ulaşarak tarifsiz huzur veren bir duygu dolaşırken, diğer yandan yeni yapılmış olmasına rağmen basit hatalarla ihmal edilmiş bir binanın dökülen yanları ve kavlayan boyaları gibi içimdeki dökülen yanlarımı ve yaratılışta sürülen boyayı soldurduğum ve sararttığım yerlerimi düşündüğümde yüreğim sızlıyordu. Çünkü binanın çöküşü gibi bu duygular ölüm duygusunda düğümleniyordu. Bildiğimi sandığım ve inandığım ölüm. Gelen ve kalkan otobüslere baktıkça her otobüs gözüme tabut gibi gözükmeye başladı. Yolcu edenler hep hüzünlü, yola düşenler hep hüzünlü. Biniyorsun ve gideceğin yere gidiyorsun. Toplu bir tabut sanki. Bir an otobüsün önüne konulan tabeladan bineceğim otobüsün geldiğini fark ettim. Düşüncelerim nedeniyle binme konusunda biraz tedirginlik yaşadım. Cennete bile ölümün kapısından geçiliyor diye düşünüp çantamı yanıma alarak otobüse bindim. Henüz birkaç kişi binmişti. Çantamı yukarı bıraktım ve oturdum. Tabuta beyaz bir kefenden başka bir şeyin alınmadığı geliyordu aklıma. Oturup gazeteyi elime aldım. Açmadan başımı koltuğa koyup gelenleri seyretmeye başladım. Herkeste bir telaş vardı. Kimi yerini arıyor, kimi geride kalanlara bakıp el sallıyordu. Nihayet otobüs çalıştı ve yola düştük. Ben dönüyordum, diğerlerini bilmiyordum. Gerçi aklımdan çıkmayan Rabbine dön emri hepimizin her nefes döndüğünü söylüyordu sessizce. Şehir yavaş yavaş geride kalırken arkadaşlarımın şehrin valisi dediği Mevlana Hazretlerine bir Fatiha okuyup başımı cama yasladım. Hafifçe sağıma bakıyordum. Her şey geride kalıyordu. Biz gidiyorduk veya dönüyorduk. Çorak toprakla baş başa kalınca gözlerimi kapattım. Toprak gözleri kapatıyor diye düşünerek. Fikir ve manevi yorgunluk, fikri ve manevi yorgunluk, maddi yorgunluktan daha fazla yıpratıyor insanı. 40 yaşıma denk gelen 7 günlük bu seyahat bana bir rüya ya da hayal gibi geliyordu. Geride kalan ömrümle 7 günlük yaşadıklarımın hangisinin rüya ve hayal ya da hakikat olduğu konusunda düşündükçe aklım acı çekiyordu. Bunca tesadüf bir arada bulunamazdı. Aklımın peşinden koşarken aklımı esir alan olaylar yaşamıştım. Otobüste olmam ve son zamanlarda fazla rüya görmem münasebetiyle sık sık gözlerimi açıp etrafıma bakarak yaşadıklarımın ne kadar rüya ve hakikat olduğu konusunda kendimi yokluyordum. Dünyanın her şeyiyle rüya olduğu hakikatti. Dünyanın rüya olduğu gerçeği hakikat değil, belki hakikatin arandığı yer okunduğu kitaptı. Her şey hayal, belki vehimdi. Gölgenin ömrü gün batımına kadardı. Bunu biliyordum ama bunu yaşamak insanı hakikatle hayal arasında bırakıyordu. Sürekli kendime sorular soruyordum. Şimdi ben ne yapmalıyım? Yapacaksam ne zaman yapmalıyım? Kimin yanında, kimlerin yanında olmalıyım? Bunca olayı yaşamamın özel bir anlamı var mı acaba? Yoksa ölüm vaktim geldi de bütün bunlar kendime gelmem için kafama çivi çakarcasına yapılmış olan son uyarılar mıydı? Ölümü çok yakınında ve hissederek düşünmek, insanı hayatın biraz gerisine çekip olaylara daha geniş ve toplu bakmayı öğretiyordu. Aslında ne, ne zaman ve nasıl yapmam gerektiği konusunda yeterince bilgim olduğunu düşünüyordum. Yetersiz olan hissim, sevgim ya da dinlediklerimden öğrendiğim kadarıyla en basit ancak en ulvi kavramla tüm eksiklerin özeti aşksızlıktı. Kafam ve kalbim bunların muhasebesini yaparken, gözlerim dışarıda olanın yeniden farkına vardı. Yolda ne ev, ne ağaç, ne hayvan kalmıştı. Toprak bile dümdüzdü. Yokluk her şeye hakim, bir başka ifadeyle varlık yokluğa mahkum olmuştu. Aklım ve ruhum alemler dolaşırken, bedenim koltuğa mahkum, göz kapaklarım görevini yapıyordu. Yazık, vay yavrum, eyvahlar olsun. Sesleriyle ve korku dolu bakışlar arasında uyandım. Herkes ayağa kalkmış, bazıları inmek için uğraşıyordu. Kadınlardan bazıları koltuklarında korku içerisinde gözyaşı döküyorlardı. Ayağa kalkmamla oturmam bir oldu. Dışarı baktım. Bir arabayla otobüs kafa kafaya çarpışmış, otobüsün ön camı çatlamıştı. Kan görmeye oldum olası dayanamazdım. İçim dışıma gelecek sandım. Tüm vücudum titriyordu. Erkeklerin teker teker araçtan indiklerini görünce birden ben de inmeyi arzuladım ve hızlıca aşağı indim. Bilmediğim bir soğukkanlılıkla araçlara doğru yürüdüm. Muhtemelen bir aile kan revan içinde kalmıştı. Anne, kanayan kafasına bakmadan, "Yavrularım, yavrularım!" diye kan ağlıyordu. Babadan ses yoktu. Çocuklar da babaları gibi sessizdi. Çok vakit geçmeden annenin de sesi son buldu. Onca kalabalığın önünde birkaç dakika içinde arabaları bir aileye tabut olmuştu. Etrafa baktım, sanki yol uzun bir mahşer alanıydı. Bir süre sonra ambulanslar geldi ve etrafa çökmüş insanlar teker teker araçlarına doğru yürümeye başladılar. Biz de otobüse bindik ve oradan uzaklaşmaya başladık. Yanımda oturan şahsı yeni fark etmiştim. Azrail yoldaymış. Onlara artık buraya kadar dedi. Bize de geldi ama hadi size yapmadıklarınız için bir fırsat ya da yanlışlarınız için bir fırsat. Buyurun dedi. Ama bu fırsat kim bilir ne kadardır. Adamın yüzüne baktım. Gayet soğukkanlıydı. Sakalları ağarmış bu amca sanki sükunet limanıydı. Haklısınız diye mukabelede bulundum. Konuşmak istiyordum, daha doğrusu dinlemek. Artık her ne varsa alemde bir tecellinin bir harfi ve okunması gereken külli kitabın bir cüzü olduğunu öğrenmeye başlamıştım. Bildiklerimi anlamaktan çok bilmediklerimi dinlemeyi ve öğrenmeyi arzuluyordum. Sırf laf açmak için amcaya duyurarak sordum. Şoför görmemiş midir acaba karşıdan gelenleri? Ecel gelince göz görür mü evlat? An gelir, can gider. Düşünsene, bir genç bir kızı sevince gözü kimseyi görmüyor. Aşık olanın da görmez gözü. Lakin gözümüz aşkı ilahiyle kör olsun. O ne büyük bahtiyarlıktır. Bir de karnını çok doyuranlar var ki, onların kalp gözü görmediği gibi kafa gözü de az görür. Allah böylelerinden eylemesin. Lokma çoğaldıkça lokman olma ihtimali azalır, ilham azalır, insanın kalbine gaflet çöreklenir. Allah gaflete düşürmesin. Amin amca, amin. Ağzına sağlık dedim. Amca devam etti. Delikanlı, büyüklerimiz yaşamak için ye demişler. Şimdikilerse yemek için yaşıyor sanki. Halbuki kemale açılan kapının kuralı üçtür derler. Kıllet, illet, zillet. Üçü de yokluktur, varlığı öğretir. Kıllet, azlık demektir. Bu da az konuşmak yani kılleti kelam, az yemek yani kılleti taam ve az uyumak yani kılleti menamdır. İlletse hastalık, sayrılıktır, sıkıntıdır, beladır, çiledir, derttir. Derdi derman bilmeyeni illet hep kötü gelir. Zilletse hor ve hakir olmaktır. Eskiler melamet demişler. Kendini kınama, gurura ve kibre kapılmamak için gereklidir bu. Sırtında ciğer satan sultanlar olmuş. Eskiler yaşamış, biz de anlatıyoruz işte böyle. Ne güzeller değil mi? Lafı da güzel. siz de güzel anlattınız dedim. Merakım artmıştı. Ne iş yaptığını sordum. Cevapları net ve kesindi. Muhtemel benden önce de bu ve benzer sorular defalarca sorulmuştu. Bizim işimiz bundan sonra Allah kabul ederse namaz, niyaz, biraz da boğaz, ne olsun? Allah bizi de gafletten korusun. Çünkü huzurunda durduğumuz ve huzuruna varacağımız hiç uyumaz. Sonra kısaca hayatından söz ettim. Konya'nın bir köyünde çiftlik yapıyormuş, hanımı vefat etmiş ve yaklaşan kışın bir kısmında kalmak üzere Ankara'da polislik yapan oğlunun yanına gidiyormuş. Hanımını kollarında kaybettiğini anlattı. Ölüme aşina oluşu bundan olmalıydı. Benim vücudumsa hala ürperti içindeydi. O ise sanki ölümü öldürmüştü. Rahmetli anam geldi aklıma ve kafamı dayadım cama. Gözlerim acıya dayanamadı daha fazla.
Arkası Yarın. Sufi Bir Aşk Yolcusu. Eser İbrahim Baz. Seslendiren Selahattin Kocaaslan.